Yakınlarından terapinin onlara ne kadar iyi geldiğini dinlesen de kendin için bir şeylere başlamak zor geliyor olabilir. Ya da sevdiklerine yardım etmeye istekliyken kendi ihtiyaçlarını görebilmek. Hayvel, uzman psikologlarıyla kendi ihtiyaçlarını bulmanda sana destek olacak. Terapi yolculuğuna başlamak için detaylı bilgi bölümün açıklamalarında.
Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım.
Hayatında böyle en çok dert ettiğin problemi düşünmeni istiyorum. En çok kafana taktığın şeyi. Bana söylemek zorunda değilsin.
Tamam.
Böyle aklına ilk gelen şeydir o. Bir sihirli değnek var benim elimde ve o problemi çözeceğim. Onu çözdükten sonra gün yüzüne hangi diğer problem çıkar? Düşün ki mesela bu gece uyudun, o problem çözüldü ve sabah uyandığında artık onun olmadığı, o problemin olmadığı bir dünyaya uyandın, bir hayatına. Ama şey değil bu. Yani artık bambaşka bir insansın. Öyle bir şey değil. Bambaşka bir hayatın var değil. Sadece o problem hayatından kalktı. Geri kalan her şey aynı. Başka hangi problem gün yüzüne çıkardı? Artık kafana taktığın o büyük problem ne olurdu bunun bu kalktığında?
Ya benim mesela sen sorduğunda aklıma gelen problemi bir anda çözmeni istemezdim. Çünkü zaten o problemi benim kendi başıma çözmem gerekiyor ki o kafamdaki şeyde başarılı olabileyim. Yani şöyle, ben böyle her yaptığım şeye yeni çıktığım bir yol gözüyle bakıyorum ve böyle ben 2 yıldır terapi falan alan bir insan olarak ve 5 yıldır da yoğun psikoloji okuyan bir insan olarak bir şeylerin kolay, yani şöyle, milli piyango çıkan insanların %89'u tekrar fakirleşiyor. Hatta eskiden daha fakir oluyor. Bunun sebebi, bir insana sen istediği her şeyi bir anda verdiğin zaman, bu para da olabilir, İnsanlar buna ne yapacaklarını bilemiyorlar. Başarı da bence böyle bir şey. Mesela buna TikTok ünlülerini falan da koyabilirsin. Yani 2 günde ünlü olan insanların hepsi kendini izledip delirip mahvoluyorlar. O yüzden istediğim şeyin, hayatımı dert olarak gördüğüm şeyin bir anda gelmesini istemem. Çünkü bir anda gelen şeyi elde tutman çok zor. Çünkü o yolda büyümen gerekiyor. Zorluklar başa çıkman gerekiyor. Bir de kendini tanıyorsun bu yolda. O yüzden istemem.
Zaten
ya muhtemelen o şeyi bana versen benim dertlerim yine aynı kalırdı. Çünkü o zorlukları yaşayıp ne olduğunu görmemiş olurdum. Bunu böyle kişisel gelişimci bir ağızdan söylemiyorum. Yani gerçekten birçok kompleksime yüzleşiyorum böyle ekran karşısında bir iş yaptığım için. Ve bu komplekslerimle, bu sıkışmışlıklarımla başa çıkmamın da bir yolu aslında. Yaptığım her şeyi o hafta gidip terapide konuşup ben niye böyle hissediyorum, ben niye böyle aşağılık kompleksine girdim gibi mesela. Bunları yaşayarak gördükçe okey bir insana dönüşebiliyorum, bütün bir insana dönüşebiliyorum.
Tabii ki. Yani zaten hayatımızda zorluk dediğimiz her şey aslında bir yandan bir ödül de getiriyor. Bu böyle, yani bir kelebeğin kozadan çıkması demek. Zorlanır, yani zorlandığında artık kanatları uçmaya hazır hale gelmesi demek oluyor. O kozayı başka birisi onun için açmış olsaydı zaten kozadan ölümdü çıktıktan zaten. Sonra evet, yani uçamayacaktı. Dolayısıyla o zorluğa ihtiyacı var. Mesela travmanın bile baş başına böyle bir özelliği var. Travma sonrası büyüme diye bir şey var. Tabii ki yaşadığımız her şey hayatımızın başka alanları için başka şekillerde bize güzel şeyler katıyor. Ama böyle bir yerden söylemiyorum aslında. Yani belki o problemin hiç olmaya da bilirdi. Anlatabiliyor muyum? Ya yani birazcık daha böyle hani yüzeysel düşündüğünde. O problem ortadan kalktığında başka hangi problemle uğraşman gerekirdi? Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Diyelim ki sen köpek almak istiyorsun çok evine ve anne baban izin vermiyor diyelim ki. Ve en büyük problemin bu. Evet, ben hani yarın sabah uyandığımda evimde köpeğim var olacak. Artık bu problem senin için çözüldü ya. Artık zihnini onunla meşgul etmiyorsun ya. Orada yani zihninde ve hayatında bu problemin çıkmasıyla bir alan oluştu. Dolayısıyla o alanın yerine başka hangi şey özellikle problem anlamında doldurdu? Çünkü problemsiz bir hayatımızın ya da dertsiz bir hayatımızın olması mümkün değil. Dolayısıyla belki o köpeği aldıktan sonra sen o köpeği düzenli olarak işte tuvalete çıkarmak gibi bir problemle başa çıkacaksın. Ya da işte onu yalnız bırakıp bir yere gitmekle. Belki artık hayatını gerçekten en büyük problem bu haline gelecek. Biraz aşağı yukarı böyle bir şeyden bahsediyorum. Yani onun ortadan kalkmasıyla ortaya çıkan yeni bir problem olabilir ama bir de onun maskelediği arka planda kalan başka bir problem de artık hani alan buldum, tamam sıra bende artık, şimdi de biraz da bu problemle uğraşacağız.
Yes, tam onu söyleyecektim. Muhtemelen şu olur. Bu yolda büyümek istiyorum dememin sebebi de buydu zaten. Şimdi ne yapacağım kaygısı başlar. Yani bana yarın istediğim şeyi versen, bu zaten işle ilgili benim hani tırnak içinde kariyerimle ilgili ama ben kendi yolculuğum diyeyim hadi. Hepsini istediğim şeyleri bana yarım versem çok büyük boşluğa düşerim. Çünkü hazır değilim böyle bir şeye. Ve bu sefer şey başlar yani. Abi şimdi ne yapıyoruz? Yani o içimde bir şekilde işte dolduramadığım boşluk de, hep daha fazlasını istemek de, hırs de, ne dersem. Bir anda sahip olursam sahip olduklarımı da mahvedecek kadar çok şey yapmaya başlarım bir anda. Hı-hı. Demek istediğim şey bu yani.
Evet.
Okey, bana her şeyimi verdin. En büyük derdim peki şimdi ne yapıyoruz olur.
Hı-hı. Ve bu seni zorlar mı?
Tabii ki çok zorlar yani. Düşünsene, atıyorum mesela yayıncıyım. Beni yarın sabah uyanıyorum ve atıyorum Amerika'da böyle bir kanalda talk show sunmaya başlamışım. Hı-hı. Delirirsin ki.
Ama böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Tabii ki delirirsin. Bu hani hayatın aynı kalacak dedim ya, böyle bir şeyden bahsediyorum.
Daha küçük bir şeyden bahsediyorsun.
Ah, ama bir yandan bu seni çözmek istediğin bir şey de değil. Ki yani yolculuk, yani süreçten keyif alıyorsun zaten, o yüzden sonuç, evet, odaklı bir şey değil. Ya benim söylemek istediğim birazcık daha böyle, atıyorum ya şu problem de hala hayatımda ya, çözemiyorum gibi. Hani o, bu köpek örneği olabilir. Hmm. Ya da mesela benim bir zamanlar üniversite işte yüksek lisans zamanında şöyle bir problemim vardı. Tezi bitiremiyordum bir türlü ve yani çok uzamıştı. Ve bu benim aslında hayatıma, bana uymayan bir şey. Çünkü ben hayatım boyunca hep akademik anlamda başarılı oldum. Akademik anlamda bir şey yapmak benim için hiç normalde zorlu olan bir şey değil. Hmm,
sen mezun olmak mı istemiyordun?
Zorlandığımı düşünmüyorum. Şimdi terapi yapmaya başlamışsın gibi oldu.
Peki Merve, peki sence sen... bu neden erteliyordun? Büyümekten mi korkuyordun?
Ben de oturdum.
Çalışmaya başlamaktan mı korkuyordun?
Ben de işte oturdum. Ben aynı zamanda çalışıyordum da zaten bu olurken ama. Oturdum ve bunu düşündüm. Dedim ki bir dakika, bunu fark ettiğim an bir dakika, bu bana uymuyor. Yani bu gerçekçi gelmiyor bir yandan, hani bu kadar uzaması. Ne olabilir? Ben hani bunun ortadan kalkmasıyla ortaya çıkabilecek neyden korkuyorum acaba? Korkmak da olmayabilir belki ama belki kaçındığım olabilir. Sonra şunu fark ettim. Ben de birazcık aslında seninki gibi. O sırada hani hem çalışıyordum hem yüksek lisans yapıyordum. Bir de aynı zamanda çok da iş geliyordu. İşte atıyorum hani şu proje, şöyle bir proje yapalım olur mu Merve? Ben de hayır, yok yapamam çünkü şu an tez yazıyorum. İşte sana danışan yönlendireceğim Merve. Hayır, daha fazla danışan alamam çünkü ben şu an tez yazıyorum. Şimdi o tez ortadan kalktığında aslında benim bunu söyleyebilecek bir bahanem kalmamış oluyordu ortada. Dolayısıyla aslında o bir çözüm yolu gibi görünüyor ama bir poşet problem. Dolayısıyla benim aslında orada esas çözmem gereken şey belki de çok istediğim halde belki bazı işlere hayır demek, bunu diyebilmek. Ya da işte yo, bunun olmayacağı garantisini kendime verebilmek. O noktada bunu fark edip bunu yaptığım zaman gerçekten tezi düşünmedim bile, çok kısa süre içerisinde hallettim.
Öyle olur ama, tebrik ederim.
Ya bunun gibi bir yerden demek istedim.
Ya çok iyi anladım. Ben de yani bilmiyorum, belki böyle kendimle ilgili birçok çözümlemeyi yaptığım bir noktada olduğum için olabilir hani. Şu an attığım adımlar, mesela yeni başladığım şov da genelde hep senin tezini ertelemen gibi benim ertelediğim bir şeydi. Birçok korku barındırıyordu yani, tek başıma bir şey yapmak, her hafta bir konuk alarak yapmak falan gibi şeyler. Böyle bir noktada olduğum için galiba yerine çok işte tez ertelemek gibi bir şey, ertelemek gibi bir şey koyamadım. Yine benzer bir cevap vereceğim ya, böyle çok rasyonel bir yerden gidiyorum farkındayım ama... Geriye yine ben kalacağım. Evet. Yani çözmediğim sorunlarım kalacak. Yani bana onu verdiğin zaman geriye çözmediğim, içselleştiremediğim ne kaldıysa işte onunla yüz yüze kalacağım.
İşte hani.
Ya mesela şu an en büyük korkum ne diye sorsan, hani ertelemek gibi değil de mesela stand-up yapmayı çok istiyorum. Birkaç denemem de var. Hı-hı. O yüzden Engin Efendi çok, bütün stand-upçılara çok saygı duyuyorum. Çünkü iki üç kere açık mikrofona çıktım 5 dakikalık şeylere. Hı-hı. Ya hatırlamıyorum bile yani, o kadar. Hı-hı. Ki işte işin dolayısıyla biz Türkiye turnesi de yaptık. Yüzlerce insanın karşısına da çıktık. Hı-hı. Hani sahne korkusu olan bir insan hiç değilim. Ama yani bir yere çıkıp ben komiyim ve beni, hani beni hiç tanımıyorsunuz. Ben çıktım ve sizi güldüreceğim. O kadar büyük bir iddia ki. Hı-hı. Ama sahneye çıkıp rezil olmaktan, insanları güldüremediğim için rezil olmaktan çok korkuyorum mesela. Ya gidip bir şey anlatsam ve o işlere gitmese derim ki okey abi anlamadınız ya da kötü anlattım. Ama hı-hı, güldürmek benim için çok önemli bence insanları. Hı-hı.
Neden acaba? Neden o kadar önemli ki? Mesela bir tanesi bilgi odaklı bir şeyden bahsediyorsun. Bir tanesi hani eğlence odaklı bir şeyden. İkisi de aynı yerde olabilir. Birine onu etkileyecek bir... İkisi de aslında insanı etkilemekle ilgili. Hı-hı. Birini güldürerek etkilemek, birini wow diyerek belki etkilemek. Düşündürerek ya da bilmiyorum. Biri daha kabul edilebilir oluyor. Tam sen anlamadın ya da ben anlatamadım bugün diyebiliyorken. Ötekinde neden sen bugün espriyi anlamadın ya da benim mizahım sana uymadı ya da ben o kadar iyi yapamadım demek neden zor oluyor?
Bence insanları güldürmeyi, Yalın Alpay'ın bir tane serisi var şu an, izledin mi? Gülmek hakkında her hafta bir komedyeni ağırlıyor. Ve gülmenin artık ameliyat ediyor gülmeyi. Yani ne, izlerken şeyden bir çekindim. İnsan bir şeyin sebebini anlayınca akışını bozuyor ya. Ya mesela neden güldüğünü anladığın zaman, mesela neden aşık olduğunu anladığın zaman
mekanikleşmeye
başlıyor.
Akışta
yani,
olmuyorsun.
Mantık bir şeyin öznerliğini çok öldürüyor. Hı hı. Mesela gülmenin de aşkın da hayatın da bilmem neyin de ne kadar çok mantığını anlarsan o işin romantizmini kaybediyorsun ya. Hı hı. Mesela gülmekle ilgili de güldürmekle ilgili de o programı izlerken çok kaygım vardı. Ama sonra şunu fark ettim. Gülmek ya da güldürmek benim için böyle hep hayatta bir savunma mekanizması olmuş. Ve bir şeylerden kurtulmak için, kendimi sevmek için, iş yapmak için, herhangi bir şey için. Hayatımda hep olan bir şey olduğu için sanırım insanları güldüremiyor olmak ya da eğlendiremiyor olmak benim için artık sen bana ait bir şey kaybetmişim gibi hissederim gibi diye düşünüyorum.
O savunma mekanizmasını kaybetmek gibi mi?
Beni ben yapan şeyi kaybetmek gibi. Kendimi rahat hissettiğim şey oturup insanlar mesela çok uzun ciddi konular konuşmayı sevmem zaten. Mesela podcast dinleyenler de görmüştür. 5. dakikada hemen bir şaka yaparım. Hemen çıkarım çünkü sıkılırım böyle çok uzun ciddi şeyler konuşmaktan. Bunun da sebepleri bambaşka. Bunu kaybediyor olmak yani için içindeki eğlenceyi hayatı çok ciddiye alıyor olmaktan da korkuyor olabilirim. Ama bir şekilde bir şeyin içinde eğlence yoksa onu eğlence hale getiremiyor olmak çok depresif geliyor benim için.
Aynı şeyi söyleyeceğim ben de hani o savunma mekanizmasını kaybetmek gibi. Çünkü onu kaybedersen ciddiyet gelecek ya ve ciddi bir şey olduğunda depresif bir şey diyorsun ya. Belki o depresiflikle evet. Ya da o ciddiyetle yüzleşmek senin için rahatsız edici bir yer oluyor. Dolayısıyla şöyle bir şey. Ben sahnedeyim, espri yapıyorum ve karşımda böyle bana bakan birisi var. Hani o yani ciddi bir yerdeyiz gibi bir şey oluyor. Dolayısıyla benim bu olayı ciddiye almam, yüzleşmem belki olabilir. Gerekiyor gibi olacak. Dolayısıyla o korkutucu olan kısım birazcık sanki orası gibi duyuluyor.
Olabilir yani. Bence de benzer şeyler. Ben de öyle hissediyorum.
Tabii ama şey dedin ya hani ne söylediğimi hatırlamıyorum dedin. Yani
çok heyecanlandım.
O böyle daha böyle hani o filtrenin daha çıktığı hem böyle başka yanının çıktığı. Biraz böyle alkol almak gibi. Alkol aldığında da birazcık hani farklı bir yanın ortaya çıkıyor ya. Orada full mantık, rasyonellik yok. Ama başka bir yanın var. Belki korumacı bir yanın. Yani birçok insanın korumacı bir yanı orada ortaya çıkıyor alkollüyken. Duruma göre. Dolayısıyla o sahnede de hani birazcık o durumu ele alan. Çünkü bir yanın gitmiş. Yani o olacağın gitmiş belli ki. O daha ciddi konuşan ya da bir şeyleri yöneten, çok hakim olan. Yani burada bile şu an hani 5 yıl gerçekten psikoloji okumuş ve 2 yıldır terapi yapan biri oldu. Çok aşikar yani. Çok net görebiliyorum onu. Bir şeyleri akışına koyma şeklinden. Dolayısıyla o olcan gitmiş oluyor ve başka bir olcan geliyor. Bir dakika sen bir çekil çünkü burada bu işe yaramayacak canım demiş oluyor belki de. Ve sen sahneden indiğinde yine o olcan ortaya çıktığında şey oluyor. Ne oldu ya? Ne yapıyorduk? Hani ne dedik? Ne konuştuk? Gibi bir şey olabiliyor. Dolayısıyla aslında o farklı yanlarınla yüzleşebileceğin alanlar çok kıymetli alanlar. Kendine dair ekstra bilgi sahibi olabileceğin kısımlar oluyor. Seninle ilgili ama şeyi söyleyeceğim hani bahsederken çok onu duydum öyle geldi. Gerçekten çok kıymetli görünüyor ve çok heyecan verici. Heyecanlanıyorsun gibi görünüyor bundan bahsederken.
Heyecanlanıyorum ya. Ve korkuyorum da zaten bu kadar heyecanlanıp korktuğum için onu yapmam gerektiğini düşünüyorum zaten. Ne demiş Jung Reis? Aradığın şeye bakmayı tabii ki Jung hemen tabii ki. Ama gerçekten öyle yani. Aradığın şeye bakmayı en az istediğin yerdedir. Gerçekten de öyle yani. Bir şeyi ne kadar çok sen korkutuyorsa, aslında seni heyecanlandırıyorsa bir şey çıkacak oradan. Ya, onu yapman gerekiyor. Benim için de stand-up kısmı, mesela ilk tek başıma bir şey yapmak, konuk ağırlamak, bu pot show'da yaptığım bir kısmı. Bundan sonrası aslında birazcık bireyleşme gibi yani. Ortaklı bir iş yapmaktan tek başımaya, oradan artık konu da salıp tek başıma bir şey yapmaya.
Evet,
bence
doğru.
Birazcık etrafındakileri atıp bireyleşmeye doğru giden bir şey.
Tabii. Birazcık o bir, hani, bir konuklu bir şey yapmak da birazcık böyle hani değnek gibi.
Nazat abilerim gibi. Şey demişti. Abilerim işte şey senarist falan böyle piyasada dizi yazan insanlar. Ben böyle konuklu bir şey yapacağım dediğimde şey dedi. Yine bir şeyin arkasına saklanmaya çalışıyorsun. Bak konunun arkasına saklanma dedi. Ama çok hak verdim.
Bir dakika ben bu gerçeği duymaya hazır mıyım?
Evet. Yani zıbap diye söyledi ve gerçekten dedim yani çünkü öyle yani.
Değil mi sahnede yanına tek bir başına, şey arıyordum yani. Tek ve hür. Benimkisi de daha tersine bir yol aslında. Çok tek başına ona evet, çok hakim evet. olabilirken bir yandan da birazcık da başkalarıyla da bir şey yapabilirim. Çünkü
evet,
o birlikteliğin gücünü ve keyfini de birazcık çok önemsiyorum. Çünkü birlikte farklı bir şey çıkıyor, farklı bir enerji çıkıyor. Benimki de o yüzden birazcık daha tersi yani. Doğrusu yok her zaman. Acaba? Her zaman ortası aslında iyi olan. Ne O3 ne O3 ortası bir yerde buluşmak. Her şey için aslında bakarsan. Şeyi söyleyecektim sen bahsederken. Her
şeyin
şey...
ortası yoktur ya. O kadar da artık. Şu hayatı da
her şeyin ortası...
zanaat reklamı gibi yaşamayalım ya.
Her şeyin ortası vardır. Her şeyin ortasında olmayabilirsin.
Evet yani.
İki ucu olan her şeyin ortası da vardır.
Evet ama ortada kalmaya da çok
Merve başı büyük. Klinik psikolog. İki ucu olan her şeyin bir de ortası var.
Geometri öğretmeni ve psikoloji falan.
Her şeyi bu kadar altını doldurarak mı yaşıyorsun? Çünkü yani kendinle ilgili ağzını açtığın her şeyin arkasına Çok böyle çünkü işte şu şu olduğu için ben de şöyle birisi olduğum için baktığın zaman şöyle yani çok yorumlanmış, düşünülmüş falan yani böyle mi yaşıyorsun hayatı?
Hiç böyle yaşamıyordum. Yakın bir zamana kadar. Ve o hallerimi de çok fazla insan bilir.
Yakın zaman?
2 sene, 3 sene önceye kadar falan hiç böyle yaşamıyordum.
Terapiye başlayana kadar.
Yani aslında tabii. Aslında terapiye başlamak, kararını vermek insanlar için hep şeydir ya yani. Genelde de öyledir herhalde. Ya artık bu hayat gitmiyor. Noktasındaydım ben de. Yani böyle cenin pozisyonunda uyanmalar. Böyle aşırı böyle maniktim yani her şeyimle. 4 gün boyunca partileyip 3 gün boyunca yorganın altından çıkmazdım falan. Ve çok kötü bir şey tabii ki bu kadar uçlarda yaşamak. Sonra dedim ki okey bu hayat böyle gitmez. Ölüp gideceğim yani bir yerde. Bu işin sonu bu. Yani fiziken ölmesem de ruhen olarak hayatımı bitirmek bakımından bitecek yani bu. Bu değilim, daha fazlasıyım. Dedim kendime ve sonra bu yolculuğum başladı ve böyle şeyin farkına vardım. Zaten terapi yolculuğu özel bir, çok genius bir şey değil ama bir şeylerin altını doldurduğun zaman o hareketlerini yapmamayı, değiştirmeye başlıyorsun. Böyle bir düğüm daha çözüyorsun. Bir düğüm daha çözüyorsun. Bir düğüm daha çözüyorsun. Mesela çok ciddi alkol problemim vardı mesela. Şu an hiç öyle bir problemim kalmadı şu an. Yine tabii ki alkol kullanıyorum. Mesela en son 6 gün önce falan içtim. Eskiden benim için her akşam içmek ve çok içmek çok normal bir şeydi falan. Ve tık tık tık bir şeyler çözülüyor. Ve çözülüp rahatladığımı da hissettikçe dedim ki okey abi bu yol doğru bir yol.
Terapiye başlamak, içinden çıkamadığın döngüleri kırmak, bazı yanlış bulduğun kararlarını değiştirmek ve kendinle beraber daha huzurlu bir yaşam inşa etmek için atabileceğin en değerli adımlardan biri. Hayvel ile yoğun yaşam tempona uyum sağlayarak online terapi seanslarını takvimine göre ayarlayabilirsin. Bini aşkın uzmandan sana en uygun terapisti seçebilir, PodB10 koduyla indirimden yararlanabilirsin. Detaylı bilgi açıklamalardaki bağlantıda.
Zaten hani okuyor olmanın o arka planı, kendi üzerine bir sorguluyor olmanın hani böyle bir arka planla başladığın zaman şey gibi oluyor. Sen bir şey bulmak istiyorsun, bir şey arıyorsun ama kimse de sana onu nerede arayacağını, nasıl arayacağını, nasıl bulabileceğini göstermiyor. Ve terapiye geldiğinde bak işte şurada olabilir o aradığın şey diyor ve sen de oraya baktığında oh tamam zaten ben yani gidip onu alma konusunda bir sorunum yok. Ben onu gideceğim, alacağım. Ama gerçekten hani benim aradığım şeye sırtımı dönüp çok başka bir yerde arıyorsam onu ama çok zaman kaybı oluyor. Terapi için her zaman bunu söylüyorum ben. Yani başka şekilde çözemez miyim? Tabii ki çözebilirsin. Kendine yardım ya zaten şu an az önce söylediğim de o birazcık. Hani şurada olabilir diyebilirim ben en fazla ve sen ancak onu görürsen ve gitmek istersen bunun için çabalarsan gidebilirsin, alabilirsin ya da almazsın her neyse. Her zaman zaten kendi iraden bu konuda çok önemli oluyor. Terapiye gitsen de gitmesen de. Bununla beraber böyle bir altyapım varsa terapiye gittiğinde tabi çok büyük bir kaldıraç oluyor. Yani şey gibi oluyor. Ben bir yolu bir saatte yürüyeceğim ve orada yürüyen merdiven oluyor mesela ve o yolu atıyorum 20 dakikada geçmiş ya bir yerden bir yere 20 dakikada geçmiş gibi oluyorum. Dolayısıyla bence şey bir arkadaşım söylemişti bunu işte kaç yaşında atıyorum 40 yaşında olsun işte Merve 40 yaşında artık şunu öğrendim dedi. Ben dedim ki terapiye gitseydim muhtemelen bunu yani bir sene içerisinde öğrenebileceğim bir şeydi gibi geliyor yani çok bazı şeyler. Bu arada benim hani sosyal medyada olma sebebim de tam olarak budur. Yani şöyle oluyor çünkü benim mesleğin çok erken yıllarında fark ettiğim bir şey. Ben burada oturuyorum, karşımda biri danışan koltuğunda oturuyor ve bir şeyler söylüyor ve çok yalnız olduğunu, aslında problemlerinin tırnak içinde çok anormal olduğunu, kendisini atıyorum neden böyle hissettiğini anlamadığını söylüyor. Ve ben ona bir şeyler söylüyorum, konuşuyoruz ya da çalışıyoruz her neyse. Ve sonra gidiyor, belki 10 dakika sonra başka biri geliyor, aynı koltuğa oturuyor. Ve çok benzer problemleri, çok benzer cümlelerle aslında hani bunun ne kadar anormal olduğunu yine tırnak içinde, başkalarının öyle olmadığını, bu noktada ne kadar yalnız olduğunu ve kendisine ne yanlış olduğunu söylüyor. Ve ya buna ömür yetmez, yetmiyor yani sürdürülebilir bir şey değil bu. Bireysel terapi çok birebir ve ne kadar hani ben çok erişilebilir olsa bile maddi anlamda ne kadar insanla görüşebilirim, ne kadar insanla temas edebilirim bütün hayatım boyunca. Dolayısıyla bir de çok benzer şeyleri de söyleyince bir dakika ben bunu başka bir yerde çok fazla insanın duyabileceği bir şekilde söylersem aslında o insanlara da çok iyi gelir. Çünkü görüyorum iyi geldiğini. Dolayısıyla bunu yapmaya başladığımda bu cevapları alıyorum. Ya, aldım yani. Şu anda da bulunduğum yerin o yüzden çok hani iyi olduğunu evet. Yani düşündüğüm şeyle bir dakika iyi olabilir dediğim yerle şu an bulunduğum yerin çok örtüştüğünü görüyorum.
Mesela bizim bu mihalde de böyle bu kadar tutmasının böyle en büyük sebebi ki yani 5 yıldır yapıyoruz. 3 yıldır sponsorsuz bölüm sayımız çok az. Yani hep böyle markalar destekliyor, kitlemiz de büyüyor falan. Hep çok niş şeyler konuştuk. Yani hep psikoloji konuştuk. Genelde hep daha dertli bölümler yaptık. Yani dertli derken bir konu hakkında konuştuk. Yani ailemizden de bahsettik, kendimizden de bahsettik. Ve en çok aldığımız mesaj hep şu oldu. Ve bizi de böyle yani içerik üretmeye başlayan insanlara da aynı şeyi söylüyorum yani. Şu an tabii daha basittir. Sosyal medya pazarlaması çok daha basit oldu. Reels'lar falan sayesinde ama... Biz ilk 2 yıl hiç para kazanmamıştık. Ve bizi tek devam ettiren şey hep şu mesajdı. Abi kendimi yalnız hissediyordum. Hı-hı. Sizin gibi biri daha varmış. Hı-hı. Ben hayatta tek başımayım zannediyordum. Çok mutlu oldum siz gibi biri daha olduğunu falan. Bu mesajları gördükçe biz dedik ki... Oha lan çok kıymetli bir şey yapıyoruz. Çünkü biz hiç içerik üretmemiş, hiçbir yerine bulunmamış iki insanlık. İşte ben, benim mekanım vardı Beşiktaş'ta.
Ben bilmiyorum buraları aynen biraz daha duymak istiyorum.
Benim Beşiktaş'ta mekanım vardı podcast yaptığımızda. İyi gitmiyordu, satacaktık falan. Böyle hayat o kadar kötü gidiyordu ki bizim için yani böyle dükkan olmadı, bir işe girmişim, sabahları sakal kesiyorum falan, gömlek giyiyorum, kahve makinesi satmaya gidiyorum falan. Ya ölümle eşdeğer benim için. O kadar mutsuzum. Yani işte bir anlam bulamıyorum. Bazı şeyler benim için çok temsili. Mesela sakal kesmek benim için çok temsili bir şey.
Kesmem benim, diyorsun artık.
Büyük konuşmayayım. Mesela kot da giymem rahat, kolay kolay. Mesela ben sevmiyorum ya böyle bir şeyin beni sıkıştırmasını. Yani istemediğim bir şey yapmak hissinden çok uzaklaştım. Dünya da bana çok müsaade etti. Sanki devrimci gibi konuşmuyor sonuçta. Dünya çok rahatladı. Eskiden takım elbise giymek zorunluyken yani artık tişörtle işe gidebiliyorsun falan. Hani daha dünya sonunda bireye değer veren bir yere geldiği için de birçok şeyimiz rahatladı. Çok mutlu oldum bir anda. Podcast'in ilk bölümünü yaptık Zuhat'la ve
Nasıl oldu yani? Hadi podcast yapıyoruz nasıl oldu?
Ya şöyle oldu. Zuhat'la ne yapsak falan dedi. Daha podcast diye bir şey yoktu zaten.
Evet. Siz nereden tanışıyordunuz?
Zuhat'la ilkokuldan tanışıyoruz. Denizli'den. Ben Denizli'de doğdum büyüdüm. Eskişehirliyim sonra taşındım. Zuhat da Denizli'de. Bana gelip bir gün dedi ki ne yapsak dedi. Biz böyle büyük depresyonlar işte. O İstanbul'daki evini kapattı. İzmir'e gitti. Ben İstanbul'u bıraktım. Yazlığa gittim. Ne yapsak falan filan.
Bu arada da istifa mı ettin beyaz?
Tabii tabii. Her şeyden istifa ettim. Dükkandan da çıktım. Ondan
o nasıl o, peki o süreç nasıl oldu yani? Bir de hepsini aynı anda yaptın. Hı-hı. Nasıl oldu yani? Nasıl karar verdin? Bir sabah uyandım ve yeter deyip mi yoksa?
Aslında Zuhat'la birbirimizi çok gaza getirdik orada yani. O da o zaman Garanti Bankası'nda çalışıyordu.
Ha, o da beyaz yakalı.
O da beyaz yakalıydı ve iş çıkışı bizim dükkana gelirdi. Ben de o zaman bir işim daha var demiştim ya. Ben de gelirdim. İşte bizim dükkanda buluşurduk ve diyorduk ki oğlum hayatımız nasıl bu noktaya geldi? Yani istediğimiz... Bir arkadaşım bir tane sözü vardı. Çok etkilemişti beni o zaman. Bak bunları bayağı da konuşmuyordum. Dedi ki hayatta olmak istediğim insan şu an gerçekten biri olsaydı onunla hiç karşılaşmazdım biliyor musun dedi.
Ne? Sindiremedim ben. Bir daha.
Hayatta olmak istediğim bir insan olsa ve o gerçekten de bir birey olsa yani tam olarak olmak istediğim insan şu an yaşasaydı.
İdeal ben
yaşasaydı canlı kanlı onunla hiç karşılaşmazdım. Aynı odada bulunmazdım dedi.
Aa çok kötü.
Beni bir etkiledi. Ay, sonra çok kötüymüş. Aslında şunu gösteriyor. Yani gitmek istediğin yön burasıyken sen o kadar buraya koşuyorsun ki.
Evet.
Ve ya yani o sırada bizim şu an oturduğumuz kendi kendine oldu. Zuhat da bizim beğenimizi çok açtı.
Evet.
Pelin diye bir arkadaşımız o da. Ve dedik ki okey abi bu tarafa gidemiyorsak en azından buraya koşmayı bırakalım.
Ama ben anladım senin motivasyonunu tükenmişlik. Şu tarz sohbetler vardır ya. Sohbet de denmeyebilir belki ama böyle yani yavaş sohbetler. Arada sohbet ettiğin, arada etmediğin. Mesela işte atıyorum çok geç uyandığın bir pazar sabah kahvaltıda bir yandan yemeği yiyip hem bir yandan aniden farkında olmadan çok derin bir konuyu konuştuğun masadakilerle.
Keyifli olmaz mı ya?
Evet, sonra ya da aniden çok yüzeysel bir şekilde masadaki peynirin kalitesinden bahsettiğin ve işte sonrasında Türk kahvelerin yapıldığı, ya zamanın önemsizleştiği yavaş sohbet dedim ben bu. Ya bana öyle geldi. Yavaş sohbet herhalde güzel. Bu gibi bir şey. Çünkü hiçbir şey zorunluluğu yok. Ne bir konu yok. Onu konuşmak zorunda değilsin. Konuşmak zorunda bile değilsin. Saatlerce bazen oturuyorsun ve işte atıyorum telefonuna da bakıyorsun. Ama sonra aniden biri çok böyle varoluşsal bir şeyi ortaya atıyor ve onunla ilgili konuşuyorsun. Sonra bu gece geç saate kadar arkadaşlarla oturup evde yapılan sohbet de birazcık buna benziyor. Hani bir anda işte saat ilerledikçe biri ağlamaya başlayabiliyor. Ya da işte çok alakasız, hiç komik olmayan bir şey üzerine saatlerce gülebiliyorsun. Günün sonunda burası böyle hani bana verdiği his böyle sohbetlerin zamanın durduğu yani önemsizleştiği ve içinde bir yerde şu hissiyat burada hani sadece bu sohbetlerde olmaz başka yerlerde de olur belki hani bilmiyorum senin için nerelerde olur da çok kıymetlidir o hissiyatı bulmak. Yani içinde bir yerde sanki başka bir dert yok. Bunu böyle ben seyahat ederken de hissediyorum. Başka bir dert yok yani hiçbir derdim yok gibi bir problem de yok. Ya oturup böyle bir dakika bir derdim vardı düşünecektim. Yok gelmiyor şu an çok andayım işte gökyüzüne bakıyorum rüzgarı hissediyorum falan. Hani öyle anlar bu meditasyondan sonra da olur. Meditasyonu bitirdiğin anda vesaire hissettiğin. O benim perspektifimden aslında içimizdeki bir sürü farklı yanımız var ya ve onlar sürekli kavga halindeler ya aşağı yukarı. Her zaman değil ama bir çatışma oluyor. Zaten çatışma oluyorsa problem oluyor hayatında. İşte onların böyle bir birlik bulduğu bir yer oluyor. Yani tamam ben de memnunum. Ve her şeyin çok hızlı aktığı bu dünyada ve çok hızlı tüketildiği bu zamanda birazcık buraya alan açmak istiyorum. Çünkü orada alan var. Aslında bence orada iyi hissettiren kısım da o sessizlikler. Bir dakika, tamam şu an hiçbir şey söylemek zorunda değilim. Ya da şu an burada çok saçma bir şey söyleyebilirim. Kendimle ilgili de çok saçma bir şey söyleyebilirim ve bu kabul edilecek. Alan açmak, alan tutmak, o duyguları alan tutmak, kişiliğini alan tutmak çok kıymetli, çok iyileştirici. Bağ kurmak zaten bu aslına bakarsan. Bağ kurmak ve bağ kurmak iyileştirici. Hani o da çok yüzeysel veya çok dijital olduğu için böyle alanların azaldığını düşünüyorum. Birazcık böyle bir şey olabilir mi diye düşünerek konuklu olalım, devam edelim istedim
ara. Konuk için olur, senin için olabilir mi?
Birçok oldu. Az önce sorduk mesela hiç, yani ben burayı çok daha yarısını konuşuruz diye düşünmüştüm. Şu an oldu.
Okey, yok ben şey gibi düşünmüştüm. Mesela konuk için tabii yaptığı meslekle çok değişebilir ama mesela sen de muhabbete benim kadar ortak olsan ve kendinin çok kırılgan yönlerini göstersen ya da böyle muhabbetin gazına gelip çok saçma bir şey söylesen.
Öyle bir yerden söylüyorsun.
Senin kariyerine zarar verebilir. Çünkü insanlar sana güvenip sana danışmaya geliyorlar. Ama ben çok saçma bir şey söylesem bana hiçbir şey olmaz. Ben zaten yayıncıyım. Ya benim bir konuda çok bilgili olmak gibi bir iddiam yok. Ya da gelin bana sizi iyi edeyim. Bana dertlerinizi anlatın gibi bir iddiam yok. O yüzden sen ne kadar gerçek olabilirsin. Sana karşısında emin değilim. Gelin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Seni zorlamaya geldim bugün.
Öyle görünüyor. Her şey o kadar planlı konuşuyorsun ki. Ne demek istediğini evet anladım. Böyle bir perspektiften söyledim.
Bu arada, yanlış anladım. Bu senin için böyle. Kimisi için annem babam izlerse ne der? Duvarı var. Senin için ya
herkes için bir filtre var.
Tabii. Herkes. Benim tabii ki filtrelerim var yani.
Tabii. Yo zaten ben burada hani terapist koltuğu podcast'in ismi ve ben burada terapist olarak, terapist kimliğimle, klinik psikolog kimliğimle oturuyorum. Burada herhangi bir başka kimliğimle oturmuyorum. Arkadaş kimliğimle de oturmuyorum burada. Dolayısıyla evet yani ne demek istediğini anladım. Evet ben o kimlikten çok çıkarak burada kırılgan olmayı amaçlamıyorum. Burada bir alan tutmak istiyorum dediğim yer birazcık öyle. Ama benim için de şöyle bir yerde. Senin getirdiğin bir şeyleri genuine deniyor ya. Çok içten, çok samimiyetle merak edip sormak istediğim bir alan oluşturmak. Öteki türlü benim tek başıma yaptığım yayınlar, bölümler çok daha aslında ne söylemek istediğimi bildiğim, planladığım, mesleki bir aktarım yaptığım bir şey. Ama burada bir interaksiyon var. Öteki kısımda haklısın yani. Yok hayır. Öyle bir şey olamaz. Şey gibi bir yerden de değil. Hani ben mesleğim ayrı. Oraya çok zeval verecek gibi bir yerden değil de o kimliğimle burada bulunmadığım için birazcık.
Tamam. Netleştirdiğimiz iyi oldu.
Tamam, güzel.
Yani millet Merve ağlarken göremeyeceksiniz. O yüzden geldiyseniz. Belki bu sefer de o ağlayacak diye geldiyseniz Merve programda ağlamayacak.
Belki ağlayabilirim ama bu program burada şu an değil yani. Belki ağlarım ama belli olmaz.
Güzel.
Şimdi takipçilerime ben kafanı kurcalayan bir soru bırak dedim.
Oo.
Onlar da bir soru bıraktılar.
Güzelmiş,
burada
ben çalabilirim.
Hayır çalamazsın. Çalacağım. Özellikle şey yapmadım. Hani bana bir soru sor demedim. Hani bir uzmana soru sor gibi bir yerden değil. Senin kafanda ne varsa hani bu sorunun muhatabı ben de olmayabilirim ve çok güzel sorular geldi. Onlardan bir tanesini konuşalım.
Çok severim.
İstiyorum. Birinin sevgisini kabul edebilmek için gerçekten kendimizi sevmemiz şart mı?
Kesinlikle.
Diyorsun.
%100 diyorum hatta.
Ben bana birazcık şey
diğer soru falan şey gibi olmadı yani. Evet, aynen. Diğeri.
Next. Bana şey gibi geliyor. Hem evet hem hayır. İkisi bir arada. Hem zaten kendimi sevebiliyor olmam gerekiyor ama bununla beraber birinin sevgisini kabul etmek de ekstra bir şey. Ondan ayrı bir şey. Dolayısıyla hem evet hem hayır. Evet hem kendimi de sevmem gerekiyor ama aynı zamanda kendimi sevdiğim haliyle de birinin beni sevmesine çok izin veremiyor da olabilirim gibi.
Okey.
Bir tane de sen çeksene.
Güvenmiyorum ama seviyorum. Ne yapmalıyım?
Yapılacak bir şey yok gibi. Yaşayıp görünecek gibi.
Evet. Ya psikoloğa gidebilirsin.
Niye?
Yok
güvenmiyorum. Güvenmediği için mi? Yoksa hangisi sorun burada? Güvenmemek mi sorun? Seviyor olmak mı sorun? Ben oradaki sorunu tam.
Güvenmiyorum ama seviyorum.
Olabilir. Bu
olabilir. Olabilir ya bence de.
Yani güvenmediğin halde birini sevebilirsin.
Ama bu böyle biraz daha böyle atıyorum ne derler ona. Kronik bir şeye dönüşürse bir sorun var ama. Yani o tekinsizlik seni mutlu ediyorsa, o güvensizlik ortamı seni mutlu ediyorsa burada bir sorun vardır. Hmm. Yani hep böyle bad boy seven tipler olur ya. Mesela bizim için de böyle bad girl seven erkekler falan. Ama hep sonunda mutsuz olurlar. Mesela o kaos belki onun büyüdüğü evi anımsattığı için onun güvenli alanı orasıdır ya. Ne oldu, senin cümlelerinle mi konuşuyorum?
Ben karşı, ben bir psikolog mu konu kaldım? Emin olamıyorum.
Hayır, yani hep bunu yapıyorsan bir sorun vardır. Hep kendine kötü gelecek, gece seni uyutmayacak, stres yapan şeyler seviyorsan bunda bir sorun vardır.
Evet.
Sevgili Zehra 26.
Hayır, öyle bir şey yok. Yok. Hani yani evet. Yani güvenmemenin de iki ucu var ya, bir benimle ilgili olabilir. Benim güven problemlerim olabilir. İki, karşımdaki kişi güven vermiyor ve buna dair tutarlı davranmıyor olabilir. Çok az bilgi var bu soruyu cevaplayabilmeniz evet. için. İnsan aşık olduğunu nasıl anlar? Anlamaz gibi bir şey oldu. Ben, bu sessizlik.
Ben işte, ben bir tık yokum oralarda çok fazla.
Anlasam evet. diyorsun zaten.
Evet, tedirginlik hissi bence benim için.
Tedirgin hissetmeye başladığında aşık oluyorum mu? Hani sinyalleri mi oluyor senin için?
Ya evet. E şöyle, hemen kendi terapimi yaparak geliyorum her zaman olduğu gibi.
Tabii bana hiç şey bırakma. Yap sen, çöz.
Ya ben çok kontrolde olmayı ve böyle bir tık geleceğimi çok görmek isteyen biriyim. O yüzden de aşk dediğin şey benim için bir tık kontrolümü başkasına vermek. Yani kendi hayatım üzerindeki etkimin azalması, hislerim her şeyim hakkında. Bir tık değil aslında yani. Bana çok öyle hissetti. Yani kendimi kaybediyormuşum gibi hissediyorum öyle şeylerde. O yüzden de uzak duruyorum. Bu tabii ki de bir psikolojik bir vaka olduğuna farkındayım. Bir tür çok güvensizlik de barındırıyor. Yani kendi kontrolümü birine vermek...
Çok fazla bana... olduğu için hani psikolojik bir vaka... Evet, yani diyerek şey yapmak şey geliyor. Çok çok çok insani bir şey gibi geldiği için bana.
Ama mesela verilebilir mi gerçekten? Kendi kontrolünü başkasına vermek sağlıklı mı?
Birazcık onu bırakabilmeyi öğrenebilirsin tabii.
Evet, ben öğrenemeyenlerdenim.
Ama şey ilginç. Sıradaki mesela konuklu biriyle bunu yapıp... Birazcık bırakıyorsun aslında ona. Ama orada da çok... Yani orası senin... Zuhat senin için konfor alanının olduğu bir... Hani konfor alanı bir ilişki olduğu için de olabilir. Mesela ona bırakıyorsundur mutlaka.
Tabii ki canım. Değil yani. Mi? Zuhat da bana bırakıyor. Ben de ona bırakıyorum.
İşte yani hani... soru birazcık daha hani ona bırakabiliyorsun. Başkalarına da bırakabilmeyi birazcık öğrenmek. Ya da duyarsızlaşabilmek belki de.
Duyarsızlaşamam daha fazla.
Kontrol bırakmaya.
Ha yok yok, tamam. Tam tersi tarafa duyarsızlaşamam gibi.
Hayır, evet, onu demek istemedim, hayır. Yani kontrolü bırakabiliyorum ve ah tamam ölmüyorumu öğrenebilmek
evet,
için.
Evet, bence de.
Birazcık, ya da şu birazcık mükemmeliyetçi bir tavır oluyor. O yüzden aslına bakarsın. Birazcık o şeye alan bırakabilmek. Yani bırakacağım ve birazcık kötü olacak. Benim yaptığım kadar iyi olmayacak. Tamam, çünkü her şeyi yapamam. Ya da her şeyi kontrol ederek ya da tek başıma kalarak da böyle yaşamak istemiyorsa, o zaman birazcık daha evet yani bu işi birazcık ona bırakırım ve birazcık kötü gittiğini görüp tolere etmeye çalışırım.
Gayet makul ya. Şimdi diğer türlü zaten çok çok hissiz, çok böyle mekanik bir şeye dönüşüyor.
Tabii.
Ben de bu huyum sevdiğim ya da böyle Iron Man gibi takıldığım için
çok
değil.
Çok sevebilirsin.
Sevmiyorum ya böyle insanı. Hani çok sosyal biriyim, çok fazla yakın arkadaşım var ama hani böyle yalnız bir insan değilim kesinlikle sosyal olarak. Ama o kısmımın eksik kaldığını ve çok korumacı davrandığım farkındayım ve o da bir şeyleri bir içinde eksik bıraktığını çok net farkındayım.
Tabii ya, çünkü o derinleşme derinleşme noktası. Yani çok sosyal olabilirsin ama oralar çok yüzeysel de kalabilir. Ve bir adım ötesine geldiği anda sen zaten tedirgin olup bir dakika bu sudan ayağımı çıkarıyorum noktasına geliyor olabilirsin muhtemelen.
Ama böyle zamanla aşkları da böyle üçüncü nesil meyhanelere dönmedim ya.
Nasıl yani?
Eskiden oturup böyle uzun uzun rakı içip dert yapardık. Şimdi birinci saatte göbek atmaya başlıyoruz.
Anlamadım. Date'in ilk zamanından mı bahsediyorsun, anlamadım.
Hayır, şey düşündüm ya böyle. O benzetmeyi ondan yaptım. Eskiden böyle çok daha yoğun şeyler yaşardım. Ya gerçekten mesela oturup rakı içip 3-4 saat şarkı dinleyip böyle cayır cayır efkar yapardık. Böyle gerçekten ağlardık da zırlardık da falan.
Aşığım falan diye.
Aşığım derdik. Ha. Daha da büyütürdük artık onu böyle hani uzaya çıkardık. Ama anladım. Şimdi böyle rakı kültürü bile değişti, onu diyorum. Ha. Yani sanki artık herkes için çok daha vazgeçilebilir bir yerde yani.
Tabii ya, tüketilebilir yani birçok şey.
1 saati yavaş müzik, 3 saati dans dememin sebebi o. Evet. Hayatı da biraz öyle yaşıyoruz.
Evet evet. Zaten benim de hani bu yavaş sohbet konseptim de birazcık hani ona atıfta bulunan bir şey.
Slow living'den, sit the slow'lardan mı geldin buraya?
Yok hayır. Hiç öyle bir yerden.
Kendi kendine mi düşündün?
Evet. koltukta uzanırken düşündüm.
Aa, çok iyi. Böyle bir şey var.
Ne var? Slow living. Tabii ki biliyorum. Var, onu biliyorum, onu biliyorum. Hani yok bu, bu böyledir falan diye. O kadar planlamadım ben seni.
Güzel, güzel.
Sen planlamış olurdun, düşünmüş
evet, ben senin adına düşündüm şu an.
Sen şeyini kurdun, altyapısını kurdun.
İyi miyim? Buna emin olamıyorum.
Emin değilsen iyi olmayabilirsin de diyormuşum. Yok yok, öyle değil.
Bu bence şu yaşadığımız dünya için. Yani 2023 yılı Türkiye'si için en sağlıklı ruh hallerinden biri gibi geliyor bana.
Emin olamamak mı iyi olduğuna?
İyi olduğuna emin olamak bence şu an çok mantıklı ya.
Nasıl bir yerden?
Ya bir tık o kadar çok şey kötü gidiyor ki. Ve insan da sosyal bir canlı olduğu için, yani böyle her şeyi emdiğimiz için. Mesela ben de hiçbir zaman gerçekten çok iyiyim diyemiyorum. Ama hep böyle yaptığım şeye odaklanıyorum. Mesela işime sarıyorum, sporuma sarıyorum. Odaklanan şeye sarıyorum. Bir tık boşa düşsem mesela ben de bu ara. Üzülebilecek çok şey var. Yani iki dakika sakinleşsem ve o gün yapacak bir şeyim olmasa. Ya ülkenin haline üzülüyorum. Herkes gibi yani işte. Asgari ücretle bu insanlar nasıl geçiniyor diye üzülüyorsun. Daha yakında deprem atlattık üzülüyorsun. Dolar, ülke, gelecek. Bu. Yani iyi olmak sadece iyi bir bedene sahip olmak, iyi para kazanmak değil ki yani.
Bireysel olarak.
Her şey bize etkiliyor. Ve şu yaşadığımız, yani 2023 yılı Türkiye'sinde de bir insan çok iyiyim diyorsa bana çok bencilce geliyor.
Çünkü çok başka, benim düşünümden çok başka bir yerden cevap verdin. Bilmiyorum, ben de çok galiba bireysel bakıyorum. O yüzden iyi
daha sağlıklıdır belki bireysel bakabilmek.
Bilemiyorum. Haklısın tabii ki çevresel etmenler var. Ama iyi miyim emin olamıyorum kısmı birazcık daha böyle şey gibi geliyor. Belki hani çok uzun süre iyi olmamışsındır ya da iyilik halini hiç tatmamışsındır. Ve bir şey hissetmeye başlıyorsundur. Bir şey yaşamaya başlıyorsundur ve şey oluyordur.
O yeni bir histir senin için.
Tabii ya, bir dakika, iyi miyim, iyilik böyle bir şey mi? Hani huzur böyle bir şey mi gibi bir yerden de olabilir. Bunu anlamaya çalışmak. Onu birazcık, onu hani zaman vererek görebilirsin aslında, eğer böyle bir yerden geliyorsa. Anladım. Ya da şöyle de olabilir.
O flourishing'liğe geçiş diyorsun değil mi? Böyle okey. Anladım ben şey. Anladığımı kafamda şey yaptım. Bir yere oturttum, tamam.
Evet. Ya da zaten böyle iyi hissediyorsundur da bir şey vardır. Hani biraz belki o da mükemmeliyetçi bir tavır olur. İyi miyim ya? Bu yeteri kadar iyi mi? Ben şu an iyi miyim? İyilik böyle bir şey mi olabilir? Belki. Hani o yüzden ikisine de iki türlü de bana kalırsa birazcık zamana bıraktığında, düşünmeden onu yaşadığında iyi olup olmadığını zaten bir şeyler gösterecektir.
Ya tanıdık bir acı tanımadık bir iyilikten çok daha iyidir derler ya. Ona biraz
evet,
var.
Evet. İşte psikolojiyle dışarıdan ilgilenmenin böyle bir etkisi oluyor. Flash sözler sizde çok.
Bizde çok. Ama ben zaten böyle
ben, şeyim. Hani ben yayıp anlattığımda sen bu demek istediğinin bir adı var mı? Hep öyle oldu farkındaysan evet. Bütün yayın boyunca.
Ama ben zaten şeyim. Zuhat da hep şey yapar bana. Quote sayfası gibisin der. Aha. Yani vücudunda bile 3-4 tane quote vardır. Hani çok sevdiğim sözleri hep yazdırırım.
Güzel.
O yüzden.
Güzel güzel. Tamam. Peki, çok keyifli.
Tam TikTok'ta ünlü olacak insanım ha. Evet. At quote'ları gitsin.
Psikolojiyle ilgili aynen. Sen alırsın benim mesleğimi elimden.
Ya, çok uzun TikTok'ta ben. Oturup alırsın. Kimseyi dinleyemem bir saat.
Tamam. Ayağına sağlık.
Ben çok teşekkür ederim çağırdığın için.
Ben de geldiğin için çok teşekkür ederim. Hiç sormadan etmeden kabul ettin geldin. O kadar da kontrolcü değilsin belki de.
Değilim canım böyle
ya
şeyler.
Ya da kendine çok güveniyorsun.
Bunlar da güveniyorum ya. Bunlar benim bildiğim sular.
Bence de buralar,
diğer taraf hiç bilmediğim
buralar
sular.
Buralar senin konfor alanın olan yerler.
Evet.
Tamam.
Başarılar dilerim bu yeni konuklu şeyinde, konseptinde.
Teşekkür ederim. Ben de sana başarılar diliyorum Pod Show'da ve zaten bu mu yani,
bu
başarılı.
Bu yani zaten devam ediyor.
82 yıldır.
Aynen. 62 yaşından son bölüm yapacağız inşallah Ayvalık'a yerleşip Zuhat'la.
Süper.
Güzel, çok keyifliydi.
Tamam, teşekkürler. Bu bölümde Oğulcan'ı ağırladım. Umarım sizin için de keyifli bir bölüm olmuştur. Ne düşündüğünüzü çok merak ederim. Eğer yorumlarda benimle paylaşırsanız, YouTube'dan izliyorsanız, podcast'ten de dinliyorsanız, Instagram'dan da benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayveli indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.